İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu İletişim Ailede Başlar. Ben Fatih Akbaba. Bugün ana kumanda masasında Sertaç arkadaşımız var ve Güşa Hanım yine bizi yalnız bırakmadı. Teşekkür ediyoruz hepsine. Bu programda neyi konuşacağız? Tüketmek, tüketilmek kavramlarını konuşacağız. Onun için belki de hani birçoğumuz ömrümüzde geride bıraktığımız zamanı da tükettiğimizi düşünürsek ama Fatih Hocam şöyle de diyebilirsiniz. Belki de hani acaba hayat da bizi tüketti mi? Öyleyse evet, besmeleyi çekip programımıza başlayalım efendim. Tasarruf etmek ve israf etmek. Birbirinin zıttı manaları olan iki fiil aslında. Aslı Arapça olan tasarruf etmek, tüketmek, harcamak manasına gelen sarf etmekten türemiş bir fiildir. Tasarruf etmek, bir şeyi dikkatli ve idareli kullanmak manasına girer. Tasarrufun zıttı olan israf etmek ise, gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek manalarına gelir. Görüldüğü üzere her iki fiilin de kökünde harcamak, tüketmek var. Ama birisinde orta yollu tüketmek, diğerinde aşırı tüketmek var. Buna göre harcamanın da tüketmenin de bir adabı, usulü, yöntemi var. Yani harcama usulüne uygun yapılmazsa israf, usulüne uygun yapılırsa tasarruf oluyor. Sarf etmek insana verilmiş bir nimet. Allah insana verdiği nimetleri sarf etme yetkisi veriyor. İlahi ölçüler içerisinde de tasarrufu murat ediyor, israfı yasaklıyor aslında. Bugün israf tasarruf noktasında toplumlarda muazzam bir sıkıntı var aslında. Bu durumu belki özetler kabiliğinden şu sözü bir kenara yazmak lazım. Bugün bu sözün üzerinden hareket ederek, özellikle altını çizerek bu sözü belki de hani vurgulamak istiyoruz. Çocuğun cebindeki telefonun değeri, tekrar ediyorum, çocuğun cebindeki telefonun değeri babasının maaşıyla aynı pahada ise, aynı miktarda ise o toplumun akıbetinin hayır olması için Allah'a çokça duada bulunmak lazım dostlar. Şimdi düşünün, cebinde taşıdığı cep telefonunun miktarı babasının maaşıyla aynı. Efendim, biz kendimiz alıyoruz, size ne diyebilirsiniz? Ama biz zaten bu neme lazımcılık, size ne diyerek, sana ne diyerek hep kendimizi bir uçurumun kenarına ittiğimizin farkında değiliz. Senin kendine vereceğin zarardan bana da zarar verdiğini fark etmen gerekir. Çünkü bir toplumdaki yaşanabilecek maddi ve manevi olumsuzluklar mutlaka ve mutlaka birbirimizi etkiler. Eskiler güzel demiş, komşu da pişer, bize de düşer. Şimdi komşuluk ilişkisi bakımından bu sözün başka bir manası var. Eyvallah, anlıyoruz. Onda bir problem yok. Hocam bu söz burası için uygun mu? Ama sadece güzel şeyler piştiği zaman düştüğünü düşünmek yanlış olur. Komşudaki olumsuzluklar da bize yansıyor, bilirsiniz. Bir kavga ettiğinde, bir gürültü patırtı olduğunda, mutsuzluk, huzursuzluk olduğunda biz de bundan etkileniriz. Tıpkı onların başına gelebilecek bir olumsuz hikayede olduğu gibi. Bazen toplum içerisinde yaşadığımız olumsuzluklar ve sistemin getirdiği zorluklar insanları kendi yapılarının dışına çıkartır. Ahlaken, edeben, duruş anlamında. Düşünün ki bir insan borcunu ödemek istiyor ama alacaklarını alamayınca ne yapabilir? Bütün alacakları gelmiyor ama verecekleri duruyor. Şimdi böyle bir yapıda neyi nereye koyacağımızı düşünemiyoruz. İşte bundan dolayı da belki de programın en vurucu yeri olan sözü tekraren ifade etmek istiyorum. Çocuğun cebindeki telefonun değeri babasının maaşıyla aynı değerdeyse, aynı pahadaysa o toplumun akıbetinin hayır olması için Allah'a çokça duada bulunmak lazım efendim. Bu söz toplumdaki israfı gözler önüne serdiği gibi sarf edilen paranın seyrini ve tasarruf ahlakının geldiği noktayı da izah ediyor. Şimdi biz kendi kendimize yaptığımız davranışların niçin hani bana ne, sana ne hocam falan noktası vardı ya, öyle diyemeyiz, bana ne diyemeyiz. Şimdi sizde gördüğümüz bir takım olumsuz davranışları Fatih Hoca bana ne ya aman dese olmaz. Çok basit bir şey. Diyelim ki Sertaç kardeşim biraz canı sıkkın görsem bu program öncesinde ben ona hayırdır deyip motivasyonunu yükseltme gereği hissetmesem programın akıbeti anlamında da iyi şeyleri yaşayabiliriz. Çünkü kendini işine verirken zorlanacaktır. Bu dünyalık kısmı itibariyle düşünmem gereken kısmı. Bir de insani kısmı itibariyle başkasına olan bir şeyin kendime gelmeyeceğinin garantisi yok dostlar. Benim de bundan etkilenmem %100'dür. Çünkü insanlar kendi yaptıklarını ve söylediklerini aynı zamanda yapamadıkları ve edemedikleri yüzünden de kaderlerini çizerler. Bakın, böylesine bir toplumda yaşadığımız için bunu bildiğim kadarıyla bir kendi içimizde de bilmemiz gereken bir ayetle bunu süslemek istiyorum. Belgelemek hatta. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyurur ki Rum suresinde insanların elleriyle işledikleri yüzünden yeryüzünde fesat çıkar. Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır buyuruyor. Çok vurucu yerinde bir ayet. Buradaki hani yeryüzünden maksadı dar çerçeve içinde yaşanan toplum olarak da düşünmemiz gerekiyor. İnsanların yoğun bir biçimde tüketime sevk edildiği bir ortam toplumun fesada sürüklenmesine sebebiyet vermektedir. Bugün çocukların doyumsuzluğu, isteklerine, arzularına hemen ulaşmada acelecilikleri, sahip oldukları nimetleri çarçabuk elde etmeleri bu bozulmaların da aslında işaretlerindendir, emarelerindendir dostlar. Bugün insanlar muazzam bir tüketim ekonomisinin girdabına düşmüş durumdalar. Şimdi hepimiz bir başkasıyla yarış yapar durumdayız. Ünlü edebiyatçı Tolstoy'a sormuşlar. Nasıl mutlu olursun diye. O da diyor ki, sahip olduğum şeylere sevinerek, olmadıklarıma ise asla üzülmeyerek diyor. Ne kadar doğru bir tespit. Sahip olduğumuz şeylerin ne denli bizimle beraber bize ait olduğu gerçeğini görmediğimiz müddetçe ötesinde bir dünya beklerken, murad ederken, arzularken aklımızın önüne geçecek hırsla beraber o hırsın bizi dönüştürdüğü yeni bir insan. Belki de insan değil işte o zaman. Ve çoğu yerde sevgili dostlar, peşinden koştuklarımızı yakalamak ve yakalamaya çalıştıkça onun bizden kaçması. İşte pes ettiğimiz zamanlar, tükenmişlik sendromu yaşadığımız zamanlar böyle bir zamanlardır. Amerika'da bazı bölgelerde bir halk oyunu oynatılır. Mayıs-Haziran gibi açık havada. Oyunun özelliği şu. Herkesin köpeği var evle beslediği. Kimin köpeği oyuncak tazı var. O tazıyı yakalarsa ödül var. Yani tazı kaçıyor ve köpekler onu kovalıyor. Lakin
Tazı elektronik bir alet ve belli bir sistemde çalışıyor. Köpeklerin koşma durumuna göre kendini ayarlıyor. Ne gariptir ki bu köpekler, canlı olan köpekler, cansız olan bu tazıyı yakalayamıyor. İşte aslında halk, yani bizler insanlar da peşinde koştuğumuz şeyi yakalamaya çalıştıkça, şöyle düşünelim, neyi murad ediyoruz, neyi amaçlıyoruz? Önce deriz ki, ya başımı sokacak bir ev olsun. Ev alırsın. 3 artı 1, 2 artı 1, 4 artı 1, neyse. Şimdi sonra başka evleri görürsün. Ya da bir yere su akıtır, bir şey olur. Bir yerden koku gelir. Bunda da buradan çıkmanın derdine düşersin. Sonra bir arabam olsun, ayağım yerden kessin dersin. Sonra yeni bir araba peşine düşünürsün. Aslında bizim kültürümüzde bunun özünü veren çok da güzel bir anlatı vardır. Nasreddin Hoca'nın hiçlik makamı. Bir gün camiye sürekli gelen delikanlının birisi artık gelmez olmuş, boşlamış. Nasreddin Hoca da hayırdır bu delikanlı nerede diye merak etmiş, evine gitmiş. Bir bakmış onu kitapların içerisinde bulmuş. Hayırdır demiş ya, gelmiyorsun artık. Vallahi hocam, kaymakamlık sınavı var, ona hazırlanıyorum. Niçin demiş? Kaymakam olmak için demiş. Hiç başka bir iş yapmıyor musun demiş. Yo demiş, hep evdeyim demiş. Yemeğe bile zaman bulamıyorum demiş. Demiş. Kaymakam olunca ne olacaksın demiş. Kaymakam olacağım demiş. Sonra vali olacağım. Sonra şimdi mülkiye müfettiş olacağım. Sonra elime geçerse dahiliye nazırı olacağım. Yani bakan, İçişleri Bakanı. Sonra vallahi hasbel kader padişah kızını ya da kız kardeşini alırsam bir paşa maşa olurum. Sonra herhalde bir de sadrazam olurum. Sonra yani o kadar da değil ama padişah yaparlar mı bilmiyorum. Eskaza padişah da yaparlarsa. Peki ya sonra? Hiç demiş. Evladım demiş işte. Senin bak bunlar olmak için uğraşacağım bütün o zaman dilim var ya. İşte biz zaten o makamdayız. Yani hocam demiş. Biz zaten hiçlik makamındayız evladım demiş. Onun için bir hiçlik makamı için unutmaman gerekenleri unutma. Fark etmen gerekenleri fark et. Yaşaman gereken şeyleri yaşa. En önce kendini yaşa. Sana verilmiş nefesi doğru yaşa. Çalışma demiyorum sana demiş Nasreddin Hoca. Çalış, çabala, mücadele et. Ama sonu hiçlik olan bu dünyada önce insan ol. İşte insan olursan hiçlik makamında her şey olursun der. Evet, iletişim aile başlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ben Fatih Akbaba. Devam ediyoruz efendim. Tüketmek, tüketilmek. Çoğu zaman neyi tükettiğimizi bilmeden kendimizi tükettiğimizi fark ettiren bir hikayeydi. Nasreddin Hoca'nın hiçlik makamı. Bizi tüketiyor. Belki de bugün insanlar muazzam bir tüketim ekonomisinin girdabına düşmüş olduklarından, sürekli tüketen, kazanmak ve harcamak üzerine kurulmuş seküler kapitalist düzenin cenderesinde eriyen, tükenen ömürler söz konusu. Neticede gözü hep yükseklerde olan, sahip olduğu nimetlerin doyumsuzluğunu, şükürsüzlüğünü açığa çıkaran insanlar artık ön planda. Maddi olarak kendilerinden aşağıdakine bakıp şükretmek yerine kendinden yüksekte olanlara bakıp onun gibi olmak için büyük işlere kalkışan, kendini de çevresini de mahvu perişan eden insan hikayeleri o kadar çoğaldı ki. Bildiğim kadarıyla 2012'den itibaren, 2012'nin ilk 10 ayında örneğin, ülkemizde kullanılan antidepresan ilaç kutu sayısı 14 milyondan 36 milyona çıkmıştı. 14 milyon kutudan 36 milyona. Pek bir mutsuzluk var içimizde. Yani bir anda bu insanların hepsi depresan ilaç kullanacak pozisyonu nasıl geldi o zaman? Birçoğu bilmiyordu zaten yaşadığı şeyi. Antidepresif davranışlar, depresyon davranışları gösterdiklerinin farkında bile değildi. Mesela ben espriyle karışık söylerim. Yani eşinizin sesini duymak istemiyorsanız eve geldiğinde ondan kaçıyorsanız bu depresif bir davranıştır. Yani adam bağırıyor işte artık isminizi çağırıyor hanım diyor vesaire. En son bağırır bizim erkeklerin tarzı odur. Kızdığında en son kız diye bağırır. Yani Anadolu tabiriyle örneğin işte hanım diye başlar evin ilk girişinde hanım ya da işte adı Ayşe Fatma neyse onun ismini söyler. Ondan sonra sesini duyuramaz. O da zaten sesini duymamak için mesela ev, süpürdüğü bir yeri bir daha süpürüyorsa bir kadın. Yıkadığı bulaşığı makineden çıkarıp kendi eliyle yıkamaya çalışıyorsa bunların hepsi bir antidepresif davranışlardır. Ama çoğumuz da bunun böyle bir olduğunu bilmeyiz. Erkek de zaten şöyle görür. Çok hamarat benim hanım falan diye düşünür. Mesela düşünün saat 6'da süpüren hanım çok nadirdir. Zaten hani gecikmiştir ya da çalışan bir kadındır o ayrı bir şey. Ama evde oturan bir hanımın 6'da ev süpürmesi çok normal değildir. Çocuk bir şey dökmediği müddetçe. Bu erkekten kaçtığını, kocasından kaçtığını işaretidir. Ama bizim erkekler bunu fark etmez. Ya da gündüz saatinde hemen gelip yatağa oturup yatıp işte alelacele kendisini yatağa atıp başım ağrıyor, migrenim azdı tarzında davranışlar gösteriyorsa bir kadın, yani olağan dışı söylüyorum bunu, depresyona girdiğinin işaretidir. Bundan dolayı da 36 milyon kutu çok büyük bir rakam. Diyelim ki bunun hepsi mi yanlış ilaç yazılma ya da birdenbire arttı? Hayır. Evet, bunu kullanmak birbirimizden etkilenerek gidiyor. Ya bana bu çok iyi geldi, sen de kullan diyor mesela. Kendimi iyi hissetmiyorum, kendimi boşlukta hissediyorum, mutsuz hissediyorum. Yeterli görmüyorum. Eve gitmek istemiyorum. İşte şunu yapmak istemiyorum, bunu yapmak istemiyorum. Hemen birbirimize ilaç tavsiye ederiz. Türk geleneğidir bu. Dolaba açar adam. Bana bu iyi gelmişti, sen de kullan diye. Böyle başlar aslında ilaçlarla tanışmamız. Amerika'da antidepresan ilaçlar için empty derler. Yani boş ilaç diye kullanırlar. Ama biraz da itikattir bu biliyorsunuz. İnanmakla ilgili bir şeydir. Hani eski bir hikayedir de. Birisi sıtma olur. Eski, çok eski dönemlerde sıtma olur. Bardaktan boşanı gibi de yağmur yağar. Kadın der ki kocasına. Filanca köyde bir hoca var derler. Orada muska yazarsa mutlaka geçermiş bu. Adam yağmura bakar, hanımına bakar, sıtma olan çocuğa bakar. Gitmese çocuğun başına bir iş gelse başına iş alacak. Vesaire vesaire. Peki hanım der, çıkar. Belli bir müddet sonra döner gelir. İşte bir şey koyar buraya, böyle muska gibi bir şey. Neyse çocuk sabahleyin iyileşir. Ondan sonra kadın da merak eder hoca ne yazmış diye. Açar, temsil o derler ya eskiler hikaye o. Orada el yazısı ya, sıtma, işte bunu tutma diye yazmış. Şimdi bu işin bir itikadi boyutu, yani inanma boyutudur. İnanırsınız falan. Demiş ki niye böyle oldu? Bunu kim yazdı? Demiş vallahi hanım. Baktım kavga çıkacak. Bu kadar yağmurda da o köye gidecek halim yoktu. Filancanın evine gittim, bir bardak çay içtim. Orada da kağıt kalem aldım. Kendim yazdım, kendim buldum. E zaten neticede iyileşti Allah'a şükür. Şimdi bundan sonra bunu dert etme der. Bunun yani birbirimize ilaç verirken de bu bana iyi geldi, sana da kesinlikle iyi gelir diye. Bu her zaman tutmayabilir yalnız. Yani sıtma, yani bunu tutma dediği şey var ya, sizi tutabilir. Bundan dolayı da lütfen bu ilaçlarda tavsiye ederken özen gösterelim. Yani az önce yolda da gelirken arkadaşlar bizi yayın için aldıklarında onu konuşuyorduk. Şimdi biz herhalde kendimiz mutlu olabilecek yöntemleri bilmiyoruz. Steve Jobs biliyorsunuz meşhur. Ölmeden önce hep onun konuşmalarına insanlar dikkat ediyordu. Öldükten sonra daha çok dikkat ederek oldu. Diyor ya, Bugün son gününüzmüş gibi ya, gününüzü planlayın her sabah kalktığınızda. Ve bütün günlük planlarımı ben bozuyorum ve bozduktan sonra da kendime bir dünya. Bugün son günüm ve bunu çok iyi değerlendirmem lazım ve insanları mutlu etmek üzerine kuruyorum diye bir cümlesi var. Şimdi bizim de birçok yönüyle kendi içimizde mutlu hissedebilecek alternatiflerimiz olduğu halde bunu görmüyoruz. Ve onun için de az önce Tolstoy'dan aktardığım gibi, hani sahip olduğumuz şeyleri sevinmek, sahip olmadığımız şeyleri üzülmemek. Ama biz sahip olmadığımız şeyler üzerinden yürüyoruz. Peki. Çok özel bir söz. Gerçekten büyük acı çektiğini düşünenler keşke diyor bir 15 dakika onkoloji servislerine gitse. Orada insanların ne kadar büyük acılar çektiğini görse. Biz birbirimizin kendi içimizdeki varlığını bile hissetmek. Kendi yazımdan bir alıntı. Kıymet bilmek kaybettikten sonra anlaşılan bir duygu değildir. Kıymet bilmek varken karşıya onun varlığını hissettirmektir. Daha sonraki hissedilen duygu kıymet olmamakta, aksine bu nankörlüktür efendim. Çünkü varlığını varken bilmediğinizin kendi içinde, kendi duygusunda daha sonra bunu hissediyor olmak doğrusu bize onun kıymetli olduğunu göstermez. Aksine yokken kıymetini bilseydim dediğin şey nankörlüğünün belgesidir. Yani o kişinin varken varlığına dokunamayan birisinin yokluğunda ona dokunuyor olması senin ne kadar inkarcı, kıymet bilmez bir insan olduğunun belgesidir. Herkesin gözünün yüksekte olduğu bir toplum, israf içinde yaşayan bir toplum demektir. Belki de hatta kanaatsiz ve şükürsüz olduğumuzun belgesidir de. TRT Haber'de bununla ilgili de sorduklarında antidepresanlarla ilgili kullanım artmasında orada demiştim. Kanaatsiz ve şükürsüz bir toplum olduk. Belki 5000 lirayla geçinirken 500 lirayla da geçinen insanlar olduğunu unuttuğumuz içindir. İnsanoğlu 500 lirayla geçinirse, alışırsa, 5000 lira aldığında da geçinmeye başlar, sonra şunu söyler. Ben nasıl geçiniyordum ki ya? Sonra ona 10.000 lira maaş verelim. Bunda da der ki, 5000 lirayla nasıl geçiniyormuşum ben ya der. Allah Allah der. Yetmiyor 10.000 lira. Ama oysa, benim bir maaşım 3.000 olaydı, 4.000 olaydı, 5.000 olaydı diye hep dua edersin. Olur. Sonra bunda da dersin nasıl geçiniyor insanlar? Toplumda geçen gün Başbakan Yardımcısı açıklamıştı bildiğim kadarıyla Ali Babacan Bey. Aynen şu. 4 doların altında, 4,5 doların günlük 4,5 doların altında bu ülkede %2,5'luk bir kesim yaşıyor. Yani bu rakam resmi bir rakam. Demek ki kanaatinizi yaparken, kanaat sahibiyken, şükür sahibiyken bunları görmemiz gerekiyor. Ve siz bize verilenlerin, bakın bir kere bedeni anlamda. Elimiz tutuyor, gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor, ayaklarımız yürütüyor. Bir şeyi kaybetmeye başladığında onun ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Şimdi ben geçtiğimiz senelerde birden düştüm sağ kolum işte bir hafif kırılma değil başka bir şey yaşadık. Ama işte kollar takılı. Sağ kolu kullanamıyoruz. Bana sordular. Çok kötü değil mi? Valla sağ kol olmaydı iyiydi. Ya halbuki sol da olsa aynı. Şimdi Hepimiz deriz ki baş ağrısına bir şey benzemez, taş yap hiçbir şey benzemez, doğum sancısı. Sevgili dostlar, eskilerin çok güzel, eskimeyen bir sözü vardır. Ağrın neredeyse canın orada diye. Ağrımız neredeyse canımız hep oradadır zaten. Diken batsa hele biz erkekler iğneden daha çok korkarız hanımlardan. Biz erkekler ağrı eşiği daha böyle düşüktür. Her şeyden daha çabuk etkileniriz. Var olan bir şeyin, düşünün ki var ama yokmuş gibi davranmak çok acı bir şey. Günlük israf edilen ekmeklerin haddi hesabı yoksa bu ülkede ya da gittiğimiz restoranlarda yiyeceğimizden daha fazlasını gözümüz doymuyormuş gibi söyleyip daha sonra bir kısmının kalması, hele bunların bazı yerlerde hiç yapılmaması gereken yerde yapılıyor olması, çocuklarımızın gözünün önünde bunların yapılıp onlara da bunun bir ahlakmış gibi yansıtıyor olmak. Değil mi? Bir kere verilen nimeti aslında başka bir inkar boyutudur bu. İsraf toplumu insanlar arasında maddi uçurumların olduğu, sosyal paylaşımdan askeri seviyede seyrettiği toplumdur. İsraf toplumu insanlar arasında maddi uçurumların olduğu, sosyal paylaşımdan askeri seviyede seyrettiği toplumdur ve ondan sonra da sosyal medya kullanırız. Yani biz bu sosyal medyayı kendimize içselleştirdiğimizden bu yana, değil mi? Peki hocam, bunlar var. Başka ne var? Ailesinin akşam televizyon başında tüketeceği kuru yemiş için bile insanların bir aylık maaşını harcayanlar olduğunu görürsek. Ya da tek bir parayla, büyük bir parayla ayakkabılar alınıp, bir ayakkabı alınıp, bir başka insanın, memurun bir yıllık maaşı kadar ayakkabı giymek ya da başka bir şeye giymek. Şimdi dostlar, eğri oturup doğru konuşmak zorunluluğumuz var. Hele bir de bunu bilen, inanan, böyle olması gerektiğini söyleyen birisi yaşarsa ve yaparsa, o toplum gerçekten kaybetmeye mahkumdur. Bunun için lütfen evlerde, evlerin lideri konumundaki olan anne babalar, bir toplum içerisinde idareciler, okulda öğretmenler vesaire vesaire, kimse işte onlar, valiler, belediye başkanları, diğerleri, lütfen tüketim toplumu değil, tüketirken tüketilen toplum değil. Öyleyse çözüm, şükür toplumunu inşa etmekte zorunluluğu var. Sahip olunan nimetleri paylaşmayı bir zorunluluk ve sorumluluk görmek gerekiyor. Bu inşa olmadığı müddetçe Allah'a kıtlık ve dar boğaz vermemesi için bolca dua etmekten başka bir çare kalmıyor. Tabii bu dua ne kadar makbul olursa. Efendim, israflı bir ağızdan güzel bir dua dökülmez ki zaten. İsraf. Süreyi de doğru kullanmak. Bugün mesela arkadaşlarımıza, onun için normalde her program sonrasında şiir okuyorduk ama bugün konu tüketmek olunca süreyi doğru tüketelim istedik. Yani o son kısmını, onu eklemek yerine son kelimesine kadar yararlı olmanın derdindeydik. Diyor ya, sonu meçhul menzile doğru yol almaktasın. Eller hazır giderken sen bakıp kalmaktasın. Bilmem ki ne beklersin şu vefasız dünyadan. Bitmeyen arzularla hayale dalmaktasın. Ömür sermayenden gün düşürdükçe bu hayat, yaşadığın her mevsim daha da solmaktasın. Niceleri öğüttü acımasız devran, toprağı karıştırsan emare bulmaktasın. Boş zaman ve sağlığın kıymetini bilmezsen, kaçırdığın fırsat da atini silmektesin. Noksan mı çaban kalp ve nefis tasfiyesinde, seherlerde boşalıp gündüzün dolmaktasın. Hizmetiyle gayretin yetersizse gençlikte, boşa geçen yıllara bin pişman olmaktasın. Evet dostlar, pişmanlık yaşamayacağımız bir ömür diliyoruz. Ben Fatih Akbaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda iletişim ailede başların da sonuna geldik. Sertaç arkadaşım ve Gülşah arkadaşım adına da ve şahsım adına, TRT adına, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.